Derya Yaşar'la ekonomi raporu başlıyor.
Mutlu günler RSFM dinleyicileri. Ekonomi raporuna hoş geldiniz. Bu hafta yine dopdolu bir içerikte sizlerleyiz. Ve her zaman söylediğimiz gibi önce haftanın öne çıkan gelişmelerine göz atalım.
Haftanın ekonomi gündemi.
2018-2020 dönemini kapsayan orta vadeli program açıklandı. Ekonominin 3 yıllık yol haritasını çizen programa göre hedef Türkiye'ye sınıf atlatmak. Önlemler daha çok büyümeyi arttırmak ve işsizliği azaltmak için alınacak. Önümüzdeki 3 yıl için büyüme hedefi %5,5 olarak belirlendi. İşsizlik oranının ise 2020 yılında %9,6 olması öngörülüyor. Bu yıl %9,5 görmesi beklenen enflasyonun da 2020 yılında %5'e düşmesi bekleniyor. Kişi başı milli gelirin ise 2020 yılı sonunda 13 bin doları aşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca tarımsal üretimin desteklenmesi için verimlilik ve çiftçi geliri yeniden düzenlenecek. Orta vadeli programda yerli otomobil destek programı hayata geçirilecek. Bireysel emeklilik sistemi gözden geçirilip kapsamı genişletilecek. İş ve yatırım süreçleri iyileştirilecek. Bürokratik izin, onay ve işlemler elektronik ortamlara aktarılarak hızlandırılacak. Meclis 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak. Meclisin öncelikle işçi ve işveren uyuşmazlıklarında arabulucuyu zorunlu hale getiren tasarıyı ele alması bekleniyor. Tasarıya göre işçi ve işveren alacağı ve tazminatıyla işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvurmak zorunlu olacak. İş kazası veya meslek hastalıklarında ise bu zorunluluk bulunmuyor. Arabulucu yapılan başvuruyu 3 hafta içinde sonuçlandıracak. Öte yandan tasarıyla tazminattaki zaman aşımı süresi de 10 yıldan 5 yıla indiriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri 2016'da 19.139 lira olarak hesaplandı. Türkiye'de geliri en yüksek bölge Ankara oldu. Bu bölgeyi İstanbul ve İzmir izledi. Ortalama yıllık gelirin en düşük olduğu bölgeler ise Mardin, Batman ve Şırnak olarak sıralandı. Türkiye Otelciler Federasyonu'nun ilk 6 aylık dönemi kapsayan turizm raporuna göre Rus ve İranlı turist sayısında artış yaşandı. Rusya'dan 2017 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 692 bin turist geldi. Aynı dönemde İranlı turist sayısı ise 1 milyon oldu. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada gibi ülkelerden gelen turist sayısı ise azaldı. 2017'de yaşanan toparlanmayla birlikte yabancı turist sayısı ilk 6 ayda 12 milyon 249 bine çıktı ve turizm geliri de 8.8 milyar dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Satılan konut sayısı Ağustos ayında 120 bin oldu. Satışlarda geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %4,7 artış yaşandı. Konut satışlarında İstanbul yine en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul, Ankara ve İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise sırasıyla Hakkari, Ardahan ve Bayburt oldu.
Haber analiz.
Bugün haber analizde Almanya seçimlerini konuşacağız. Almanya'daki seçim sonucunun hem Alman ekonomisine hem Türkiye'ye yansımalarını hem de küresel ekonomiye yansımalarını ele alacağız. Almanya'da bilindiği üzere sandık başına giden vatandaşlar Başbakan Angela Merkel'in partisini yine zafer kazanmasını sağladı. Ancak bu biraz buruk bir zaferdi. Çünkü Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik bloku yine birinci parti çıkmış olsa da %8,5 oranında oy kaybetti ve bu seçimlerde çok önemli bir takım detaylar vardı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi %13 oy aldı ve meclise girdi. Bu sonuçta tabii ki aslında bu seçimin kazananı kim oldu sorusunu akıllara getirdi. Bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapacağız bugün konuğumuzla ve hem piyasalara hem küresel ekonomiye ve bu önümüzdeki süreçte Avrupa'da, Almanya bazlı Avrupa'da yaşanan bu değişimin aslında ekonomiye nasıl yansımaları olacağını konuşacağız. Konuğumuz Capital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza Enver Bey.
Hoş bulduk.
Evet, şimdi piyasaların aslında hem küresel ekonominin de çok yakından takip ettiği ve sonuçlarını beklediği bir seçim vardı. Almanya'da seçimler yapıldı. Aslında Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Parti ve Hristiyan Sosyal Birlik bloku belki buruk bir zafer diyebiliriz ama zaferle çıktı. Bu seçimlerde dikkat çekici birçok nokta vardı aslında. Belki piyasaları da çok yakından ilgilendiren, hatta belki Avrupa Birliği'nde bazı şeyleri sorgulatacak bir takım sonuçlar da çıktı. O da aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi'nin meclise girmesi ve yaklaşık %13'lük bir oy almasıydı. Bunun hem piyasalarda algılanma şeklini değerlendirmeden önce sizden bir analist olarak şöyle bir genel değerlendirme almak istiyorum. Size göre Almanya'da ortaya çıkan bu tablo neyi gösteriyor? Nasıl mesajlar çıkabiliyor bu tablodan?
Genel olarak şöyle belirteyim, siz de söylediniz, Merkel bir zafer elde etti ama buruk bir zafer elde etti. Hatta en kötü zaferini elde etti. Bu son yıllarda Avrupa'da, hatta dünyada diyelim, çünkü Amerika'yı da içine katmak durumundayım. Merkez siyasetteki düşüşe ve marjinallikteki yükselişe, uç siyasetteki yükselişe işaret ediyor. Bu İngiltere Brexit oylamasıyla başlamıştı. Amerika Trump ile devam etti. Sonra Fransa'da bir Le Pen rüzgarı etti. Malum şimdi Almanya'da ciddi bir yükseliş içinde olan bir parti var. Radikal bir sağ parti. Almanya için Alternatif Partisi. İlk defa parlamentoya girdi. Bundan önce parlamentoda sandalyesi yoktu bu partinin. Ve üçüncü büyük parti olarak, yani iki büyük merkez partinin ardından gelen en büyük parti olarak meclise girdi. 95 sandalye Almanya parlamentosunda önemli bir çoğunluk haliyle biraz da sıkıntı yaratacak. Sesi daha fazla çıkacak bir radikal sağ var Almanya'da. Bu 1949'dan sonra ilk defa olan bir şey. İlk defa İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra radikal bir sağ parti meclise girdi. Şimdi bu parti genel ekonomik veya klinik durumlardan çok parti programında ve seçim kampanyasında göçmen sorunu gibi, mülteci sorunu gibi, yabancı karşıtlığı, İslam karşıtlığı gibi konular üzerine eğildi. Ve son dönemde de Merkel döneminde Suriye'den gelen mültecilerin Almanya'da yaratmış olduğu bazı sosyoekonomik sorunlardan muzdarip olan Alman halkını, bir kısmını, seçmenini kendine doğru çekmeyi başardı. Özellikle burada oy çalmış olduğu partinin Hristiyan Demokrat Parti olması çok önemli bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Merkel biraz zamanında bunun sıkıntısının farkına çok geç vardı diyebiliriz. İşte Türkiye ile masaya oturdu, sonrasında mülteci sorunu için bununla ilgili adımlar attı ama göründüğü kadarıyla yeterli gelmedi görünüyor. Şimdi bundan sonra tabii merkez partileri oy kaybetmesinde çok önemli sonuçları olacak. İlk defa iki merkez partinin oyları %53 seviyesinde toplamda. Bu da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en düşük, yanlış hatırlamıyorsam. Daha öncesinde bir büyük koalisyon vardı Hristiyan Demokratlarla Sosyal Demokratlar arasında. Şimdi Sosyal Demokrat Parti koalisyonda yer almayacağını açıkladı. Ve yeni dönemde muhalefette olacaklar. Merkezinde liberaller ve yeşillerle bir Jamaika koalisyonu, parti renklerinden dolayı böyle adlandırıldı bu koalisyon. Bir Jamaika koalisyonu kurması bekleniyor. Orada da söz konusu iki partinin iki bakanlıkları istediği konuşuluyor. Yani pazarlıklar orada uzayacak gibi görünüyor. Ajanslara bir haber düştü. Almanya'nın hali hazırdaki Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble'nin yeni dönemde meclis başkanlığına aday gösterecek olmasıyla alakalı. Yani önemli bir ismin ekonomiden uzaklaşması durumu da söz konusu olacak. Bu da bir belirsizlik yaratıyor. Haftalar sürebilecek bir süreç var önümüzde. Yani 46 gün Almanya için hükümet kurulma süresi. Hollanda'da aylardır hükümet kurulamadığını biliyoruz. Almanya bir Hollanda değil. Çözüm yolu mutlaka olacaktır. Hani erken seçime tekrar gidilmesi falan şu anda uzak ihtimaller olarak görünüyor. Ama tabii bir belirsizliğe doğru ittiği ve bundan sonraki dönem içerisinde, bir sonraki seçim dönemine kadar da gerek Avrupa'daki yabancıların konumu, gerekse de Avrupa Birliği siyaset açısından ciddi sonuçları olacağını bunu belirtmek gerekir.
Evet. Şimdi tüm söylediklerinizden Enver Bey, ben şunu söyleyebilirim diye düşünüyorum. Bu ortaya çıkan tablo ya da bu sonuç ve işte beraberinde gelen o belirsiz süreç endişe veren aslında bu tablo piyasa dostu bir tablo değil. Doğru mudur?
Evet. Kesinlikle evet. Öyle. Bunun yansımasını zaten euro üzerinde görmekteyiz. İlk işlemlerle beraber, seçim sonrası ilk işlemlerde euroda zaten düşüş görülmeye başlandı. Ve bunu aynı zamanda biz tahvil bono piyasasına da yansımalarını gördük. Özellikle Alman tahvil faizlerindeki düşüş bunun en belirgin yansımalarından bir tanesiydi. Malum bu gibi durumlarda aslında tahvil bono tarafı biraz daha güvenli varlık olarak görünür. Eğer gelişmiş bir ülke söz konusuysa ve burada da Alman tahvil ve bonolarına olan talebin artmış olduğu durumu söz konusu. Euro açısından tabii ki negatif yansımaları var. Orada biraz dolar etkisi de var euro-dolar paritesinin gerilemesinde. Malum yarının faiz açıklaması ve Trump'ın vergi reformu açıklamasıyla ciddi momentum kazanan bir dolar var. Fed ve ECB arasındaki politika ayrışımı ve Amerika-Alman tahvil faiz spreadinin açılmasıyla euro şu anda ciddi bir baskı altında. Ki politik belirsizliği devam edebileceği dolar momentumundan bağımsız bir şekilde euronun da prim yapmakta zorlanacağı bir durumu beraberinde getirir şu anda. Orada önemli bir destek seviyesi 1.17.30 olarak görünüyordu. Bugün muhtemelen bu destek seviyesinin aşağısında bir fiyatlama göreceğiz. 1.16-1.15 gibi seviyeleri gerileme görülebilir görüntüsü euro tarafında söz konusu.
Enver Bey, şimdi bir de Almanya'daki iş dünyası adına da yani ülke içinde ya da yabancı yatırımcı anlamında da bakarsak. Çünkü şimdi Almanya Türkiye için de çok önemli ve sizin de söylediğiniz gibi Almanya bir Hollanda değil. Avrupa Birliği'nin lokomotifi bir ülke. Bu anlamda sizce iş dünyasının beklentilerini karşıladı mı bu sonuç ya da işte bir güven mesajını teyit etti mi? Nasıl bir bakış var, nasıl bir yaklaşım var?
Kesinlikle ideal sonuç değil. Onu belirtmek gerekiyor. Evet. Zaten iş dünyası merkez siyasete sıcak bir şekilde bakar. Ve hali hazırdaki iktidar özellikle önemlidir istikrar algısı açısından. Evet. Bu bakımdan bakıldığında Merkel tabii devam ediyor ama Merkel'in güç kaybetmiş olması ve marjinal siyasi eğilimlerin biraz daha fazla yoğun bir şekilde sesinin çıkacak olması rahatsız edici bir ayrıntı olarak görünüyor. Şimdi tabii iş dünyasının güvenini gösteren göstergeler var Almanya'da. IFO iş iklimi endeksi. Bunda Ağustos ayında yukarı doğru bir hareketlenme vardı. Bir önceki ayın verisi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bir sonraki veri de muhtemelen bu güven indeksinde aşağı doğru bir hareketlenme göreceğiz. Seçim sonuçlarından mütevellit. Benzer şekilde güven indeksindeki hareket aslında Fransa seçimlerinden sonra öncesinde ve sonrasında da söz konusu olmuştu. Şimdi tabii Almanya biraz daha önemli ağırlığı olan bir ülke olması dolayısıyla özellikle iş dünyası ve yatırımcı güveni üzerinde önemli etkiye sahip. Ki bizim açımızdan da çok önemli bir ülke haliyle biliyorsunuz. Evet. Bir numaralı dış ticaret ortağımız ve Almanya'ya bizim yaptığımız yıllık yanlış hatırlamıyorsam 14-15 milyar dolar tutarında bir ihracatımız var. Bu bakımdan değerlendirdiğimiz zaman tabii bizim de Almanya ile süregelen ilişkilerimiz oldukça önemli olacak bu durum içerisinde. Seçim öncesinde Merkel biraz Türkiye üzerine oynadı. Almanya için alternatif partisinin rüzgarını kesmek amacıyla. Bundan sonra nasıl bir duruş belirleyecek? Buna bakmak lazım. Süregelen ilişkilerde iyileşme bizim açımızdan tabii ki oldukça önemli. Almanya açısından da bundan sonra önemli olacak görünüyor.
Peki Enver Bey, ben son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi siz de değerlendirmeleriniz içerisinde yansıttınız. Avrupa'da ya da Avrupa Birliği'nde Batı dünyasında bir değişim var aslında. İşte bu popülist partilerin ya da aşırı sağcı söylemlerin yükselişe geçmesi, İngiltere'nin AB'den çıkış süreci, yine Hollanda seçimleri vesaire sizin de örnek verdiğiniz gibi işte bu merkez siyasetin güç kaybettiğini görüyoruz. Tabii ki siyasi gelişmeler mutlaka ki ekonomiyle iç içe konular. Ekonomi politikalarını da yakından ilgilendiriyor ya da yatırımcıların bakış açısını da. Şimdi bu anlamda şöyle bir genel değerlendirme yapacak olursak bu değişim rüzgarı küresel anlamda da ekonomiye ya da piyasalara önümüzdeki dönemde yansımaları ne olacaktır? Sizce bir olumsuz yansıma işte hani hep konuşulan Avrupa Birliği'nin artık bir şekilde düzenin değişmesi gerekiyor ya da birlik dağılacak. Ne diyebilirsiniz bu konuda?
Tabii aslında siz de belirttiniz siyasi konular ve ekonomik konular iç içe ve aslında birçok şeyi de yani siyasetle bir sürü oluşumun şekillenmesine de güç kazanmasına, güç kaybetmesine de aslında ekonomideki iniş çıkışlar bir anlamda sebebiyet veriyor. Bunların da aslında genel olarak miladının ekonomi olduğunu belirtmek gerekiyor. Özellikle 2008 küresel krizinden sonra başlayan bir süreç. Buna aynı zamanda 2011 Avrupa krizini de ekleyebiliriz. Özellikle birlik içerisinde, Avrupa Birliği özelinde düşündüğümüz zaman ciddi anlamda bir makas açılması durumu söz konusu oluyor son zamanlarda. Burada bir anlamda Kuzey Avrupa, Güney Avrupa olarak ayırabiliriz. Kuzeyde, kuzeyde sorunsuz ülkeler, sağlam ülkeler, lokomotif ülkeler varken güneyde sorunlu, borçluluk oranları oldukça yüksek, işsizlik oranları oldukça yüksek bir ülkeler grubu var. 28 üyeli bir birlikten bahsediyoruz ve 19 üyeli de bir para birliği var. Evet. Euro para birliği. Burada baktığımız zaman 5 parmağın 5'i bile 1 değilken 19 ülke ekonomisinin veya 28 ülke ekonomisinin de 1 olması durumu söz konusu olmuyor. Avrupa Birliği bir önemli bir ortaklık. Yani bir ortak bütçesi olan, Euro para birliği olarak düşündüğümüzde ortak para politikası olan bir birlik. Bir durum şunu beraberinde getiriyor. Güçlünün güçsüzü sırtında taşıması durumunu beraberinde getiriyor. Özellikle bu durum Almanya'da çok şekilde dile getirilmeye başlanmıştı. Hani biz Yunanistan gibileri daha ne kadar sırtımızda taşıyacağız şeklinde. Bunun içerisine tabii ki Orta Doğu'daki iç savaşla beraber Avrupa'ya olan mülteci akımı da eklenince işin içine yabancı düşmanlığı da girmiş oldu. Mültecilerin yaratmış olduğu sosyoekonomik sorunlardan dolayı ve tabii bunun Avrupa tarafında toplumsal yansımaları da oldu. Benzer şey aslında, benzer durum aslında bizim toplumumuz içinde de var. Bu mülteci sorununun sosyoekonomik ve toplumsal yansımaları. Bunlara zemin oluşturmuş görüntüsü var. Amerika'daki durumu zaten biliyorsunuz. Yani evet. Trump gibi sağcı bir eğilim içerisinde olan bir kişi bir reformist olarak görüldü. Ve solcu ılımlı Hillary Clinton yerine Amerikan başkanı seçildi. Bu da tabii ki Amerika'nın yaşamış olduğu ekonomik dalgalanmaların bir sonucu olarak meydana gelmiş oldu. Dolayısıyla şimdi ekonomiyi bir sonuçtan ziyade sebep olarak görmekle beraber bundan sonra dünya siyasetinin gideceği yön var. Yani Avrupa Birliği önümüzdeki 20 yıl içerisinde ciddi sorunlarla karşılaşabilir. Bir dağılma riski içerisinde olabilir. Önemli bir üyesini zaten kaybediyor halihazırda İngiltere'yi. Amerika'ya baktığımız zaman tabii Amerika İran'la çok uğraşıyor, Çin'le çok uğraşıyor, Kuzey Kore'yle çok uğraşıyor. Özellikle küresel ticaretin daha korumacı bir hale gelmesi ve küreselleşme trendinin, özellikle Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra başlayan küreselleşme trendinin tersine dönmesi ihtimali bundan sonra söz konusu olabilir. Bu tabii ki ne kadar çok ülkede radikal, aşırı uç siyasi oluşumlar güçlenirse o kadar büyük sıkıntı yaratacak görüntüsü içerisinde.
Evet, konuğumuz Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan'dı ve Almanya seçim sonuçlarının küresel ekonomiye, piyasalara ve Türkiye ile ilişkilere yansımalarını konuştuk. Ekonomi raporu devam ediyor.
Ekonomi Ajandası.
Önümüzdeki hafta piyasaların yakından takip edeceği verilere göz atalım şimdi de. Haftanın en önemli iki verisi Türkiye'de enflasyon ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam olacak. 3 Ekim'de Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. 6 Ekim'de ise Amerika'da tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi açıklanacak. Euro bölgesindeki işsizlik oranı ise haftanın ilk günü duyurulacak.
Bunu not et.
Sırada etkinlik takvimi var. 58. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı 4 Ekim'de kapılarını açacak. Ayakkabı sektöründe dünya modasına yön veren fuar İstanbul CNR Expo'da gerçekleşecek ve 7 Ekim Cumartesi günü sona erecek. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'nda çocuk ayakkabılarından terliklere, yetişkin ayakkabılarından deri çanta ve aksesuarlara kadar ileri teknolojiyle üretilen ürünler sergilenecek. Uluslararası Sign İstanbul 4 Ekim'de 19. kez kapılarını açıyor. Alanında Avrasya'nın her yıl düzenlenen en büyük ticari organizasyonu olan fuar, dijital baskı, tekstil baskı, sign teknolojisi, görsel iletişim, LED ve LED ekran, endüstriyel baskı ve 3D baskı ile promosyon konularında tüm yenilikleri TÜYAP Beylikdüzü'nde sergileyecek. İFO Fuarcılık tarafından bu yıl 19.sü düzenlenen Sign İstanbul, 31 ülkeden 400 firmayı dünyanın dört bir yanından gelen 23 bin profesyonelle buluşturacak. 4 Ekim Çarşamba günü başlayacak fuar, 8 Ekim Pazar akşamına kadar sürecek.
Ekonomi Kitaplığı.
Ekonomi Kitaplığı'nda bugün Chris Ertel ve Liza K. Salamon'un kaleme aldığı ilham veren konuşmaları tanıtacağız. Hızla değişen dünyada liderler her gün daha karışık ve çok yönlü sorunlarla karşı karşıya geliyorlar. İnsanları etkileyen ilham verici konuşmalar, farklı kültürlerden gelen insanların güçlü öngörüler yaratmalarını ve motive olmalarını sağlıyor. Yazarlar, sorunları yaratıcı bir şekilde çözebilmek, gerekli olan konuşmaları tasarlamak ve ilham veren anları oluşturmak için kendi modellerini sunuyor. İnovasyon stratejileriyle onlarca yıla dayanan tecrübeye sahip Ertel ve Salamon kitapta gerçek hayat örnekleri ve birebir görüşmeleri aktarıyor. Sevgili dinleyiciler, bu haftada ekonomi raporunun sonuna geldik. Yeni haftada aynı gün ve saatte buluşmak umuduyla. Hoşça kalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.